16. ayırım, sayfa 151. Oldu bitti, kendilerinden bir ton açık kişilerle evlenmeye çalışmazlar mı zaten? Irkı melezleştirmek istiyorlar. Jean-Louis araya girdi. Hester, izin ver de bir şey sorayım. Cumartesiden beri buradayım ve cumartesiden beri ırkı melezleştirmekle ilgili bir sürü laf duydum ve ister istemez aklıma takıldı. Bence bu çok talihsiz bir ifade ve Güney söyleminden bir an önce çıkarılıp atılmalı. Bir ırkı melezleştirmek, tabii doğru sözcük buysa, için iki ırk gerekir. Dolayısıyla biz beyazlar melezleşme diye höykürüp dururken diğer ırk olarak kendimizi suçlamış olmuyor muyuz? Benim bundan çıkardığım sonuç, eğer yasal olsaydı millet zencilerle evlenmek için kuyruğa girerdi demek ki. Bir bilim insanı olsaydım ki değilim, bu tür konuşmaların, bu tür laflar eden kişinin pek de hoşuna gitmeyecek, derin psikolojik bir anlamı olduğunu söylerdim. En iyi ihtimalle kişinin kendi ırkına duyduğu korkutucu bir güvensizliğe işaret ediyor. Hester Jean-Louis'e baktı. Ne demek istediğini anlamadığımdan eminim dedi. Ne demek istediğimden ben de pek emin değilim dedi Jean-Louis. Tek bildiğim ne zaman böyle laflar duysam saçlarımın sinirden tel tel olduğu. Sanırım nedeni büyürken bu tür sözleri hiç duymamış olmam. Hester tırnaklarını çıkarıverdi. Şimdi sen şeyi mi ima ediyorsun? Kusura bakma dedi Jean-Louis. Onu kastetmedim. Gerçekten özür dilerim. Kimden söz ediyordun o zaman? Benim sözünü ettiğim, bilirsin, ayak takımı, şu beyaz süprüntüler, zenci kadınları metres tutan tipler filan. Jean-Louis durup gülümsedi. Bak bu çok tuhaf. 100 yıl önce beyefendilerin siyah kadınları vardı. Bugünse süprüntülerin var. Çünkü o zaman o kadınların sahibiydi onlar sersem. Hayır, NAACP'nin peşinde olduğu şey de bu beyaz süprüntüler zaten. Zencilerin bu sınıfla evlenmesini ve bunu bütün toplumsal şablon değişinceye kadar sürdürmesini istiyorlar. Toplumsal kalıp, çift alyanslı yatak örtüleri. Yo, bizden nefret etmiş olamaz. Kusura bakmayın, olanaksız bu. Dünden beri kendimi dibe doğru bastırılmış gibi hissediyorum. Derinlere, iyice diplere. New York, bakın nasıl bakalım. New York nasıl bakalım? New York? New York mu? New York'un nasıl olduğunu söyleyeyim sana. New York'ta bütün yanıtlar var. İnsanlar Genç İbrani Erkekler Birliği'ne, İngilizce Konuşanlar Derneği'ne, Carnegie Hall'a, Sosyal Araştırmalar Okulu'na gidiyorlar ve yanıtları buluyorlar. Şehir sloganlarla, izimlerle ve hızlı, kesin yanıtlarla soluk alıp veriyor. New York şu an bana şöyle diyor. Sen, Jean-Louis Finch, senin gibilere ilişkin öğretilerimize göre tepki vermiyorsun. Dolayısıyla sen yoksun. Senin kim olduğunu bize ülkenin en iyi beyinleri söyledi. Bundan kaçamazsın. Bu yüzden seni suçlamıyoruz. Tamam, ama senden istediğimiz bir şey var. Senin nasıl davranman gerektiğini bilenlerin koyduğu kurallara göre hareket etmeni, başka biri olmaya çalışmamanı istiyoruz. Karşılık verdi. Lütfen inanın, ailemde olanlar sandığınız gibi değil. Tek söyleyebileceğim şu. İnsan ahlakına, edebine dair öğrendiğim her şeyi burada öğrendim. Sizden öğrendiğim tek şey ise kuşku duymak. Sizin aranızda yaşayıncaya ve birbirinizden nasıl her gün nefret ettiğinizi görünceye kadar nefret nedir bilmezdim. Birbirinizden nefret etmenizi önlemek için kanun çıkarmak zorunda bile kalmışlar. Hızlı cevaplarınızdan, metrolardaki sloganlarınızdan tiksiniyorum. En çok da görgü, terbiye yoksunluğunuzdan iğreniyorum. Ne yazık ki var olduğunuz sürece sahip olamayacaksınız onlara. İyi ama bir sincaba dahi haşın davranamayan bir adam mahkeme salonunda oturdu. Bütün o murdar beyinli küçük adamların davasını hararetle savundu. Jean-Louis onu pek çok kez bakkalda kuyruğa girmiş, zencilerin ve tanrı bilir daha nelerin arkasında sırasını beklerken görmüştü. Bay Fred'in o adama soru sorarcasına kaşlarını kaldırdığını, babasının onu başıyla selamladığını görmüştü. O hiç düşünmeden, içgüdüsel bir biçimde sırasını bekleyen bir adamdı, terbiyeliydi. Bak kızım, gerçekleri biliyoruz. Hayatının ilk 21 yılını linç kültürü olan bir ülkenin, nüfusunun 1/3'ünü zenci tarım işçilerinin oluşturduğu bir ilçesinde geçirdin. Dolayısıyla bırak numarayı. Bana inanmayacaksınız ama ben yine de söyleyeceğim. Bugüne kadar hayatımda bir kez olsun aile üyelerimin ağzından pis zenci sözcüğünü duymadım. Pis zenciler bağlamında düşünmeyi hiç öğrenmedim. Siyahlarla bir arada büyüdüm. Yanımda Kalpurnia, Çöpçü Zebo, Bahçıvan Tom, adı lazım değil daha kimler kimler vardı. Etrafım yüzlerce zenciyle sarılıydı. Onlar tarlalardaki emekçilerdi. Pamuğu toplayanlar, yolları yapanlar, evlerimiz için ağaç kesenlerdi. Yoksuldular, hastalıklı ve pistiler. Kimileri tembel ve miskindi. Ama yaşamım boyunca bana onlardan tiksinmemem, içlerinden birinden korkmam, içlerinden birine kabalık etmem gerektiği ya da onlardan birine kötü davranabileceğim, bunun da yanıma kar kalabileceği fikri asla aşılanmadı. Onlar benim dünyama saygısızca dalmadılar, ben de onlarınkine dalmadım. Ava çıktığımda bir siyahın arazisine izinsiz girmedim. Orası bir siyaha ait olduğu için değil, hiç kimsenin arazisine izinsiz girmemem gerektiği için. Bana zihinsel, toplumsal konum ya da refah düzeyi açısından benim kadar talihli olmayanları asla ezmemem, sömürmemem öğretildi. Ayrıca bu herkes için geçerliydi, sırf zenciler için değil. Bunun tersinin nefret edilesi bir şey olduğunu anlamam sağlandı. İşte ben siyah bir kadın veya beyaz bir erkek tarafından böyle yetiştirildim. O zaman ona göre yaşamalıydın. Bir adam sana işte gerçek bu diyorsa sen de ona inanıyorsun. Sonra da söylediği şeyin gerçek olmadığını keşfediyorsan hayal kırıklığına uğrarsın ve bir daha onun tuzağına düşmemek için dikkat kesilirsin. Ancak o adam yaşamını gerçeğe adadıysa sen de onun kendini adadığı şeye inandıysan, sen sadece hayal kırıklığına uğradığın için artık gözünü dört açan biri değilsindir. Orta yerde elleri bomboş kalmış birisindir. Bence aklımı kaçıracak hale gelmemin nedeni bu. New York mu? O hep orada olacak. Jean-Louis sorgulayıcısına döndü. Küçük bir şapkası, küçük yüz hatları ve küçük sivri dişleri olan genç bir kadındı. Adı Claudia McDowell'dı. Fleischer'la geçen bahar oraya gittik ve gece gündüz sana ulaşmaya çalıştık. Eminim çalışmışsınızdır. Hoşunuza gitti mi? Dur, söyleme ben söyleyeyim. Harika vakit geçirdiniz ama orada yaşamak aklınızın ucundan bile geçmez. Claudine fare dişlerini gösterdi. Kesinlikle nasıl tahmin ettin? Medyumluğum var. İyice gezdiniz mi? Tanrım hem de nasıl? Latin mahallesine Copacabana'ya ve pijama oyununa gittik. Gördüğümüz ilk tiyatro oyunuydu ama feci hüsrana uğradık. Hepsi öyle mi? Çoğu. Malum şeyin tepesine çıktınız mı? Hayır ama Radio City'yi gezdik. Biliyor musun insanlar orada rahatça yaşayabilir. Radio City Müzik Hall'de bir gösteri izledik ve inan Jean-Louis sahneye bir at çıktı. Jean-Louis hiç şaşırmadığını söyledi. Fleischer'da ben de eve döndüğümüze sevindik. Orada nasıl yaşayabildiğini anlayamıyorum. Fleischer'ın orada 2 hafta harcadığı parayla burada 6 ay geçiniriz biz. Fleischer çok daha azıyla burada bahçeli müstakil bir ev sahibi olabilecekken insanların ne demeye orada yaşadıklarını aklım almıyor diyor. Nedenini ben söyleyebilirim. New York'ta kendi kendinin efendisisin. İstersen o güzelim yalnızlığınla uzanıp bütün Manhattan'ı kucaklayabilirsin. İstersen de cehennem olup gidersin. Eh dedi Jean-Louis. Alışmak bayağı zaman alıyor tabii. 2 yıl boyunca nefret ettim oradan. Gün be gün sindirdi, gözümü korkuttu. Ta ki birinin otobüste beni ittiği, karşılığında benim de onu ittiğim sabaha kadar. Onu itekledikten sonra fark ettim ki şehrin bir parçası olmuşum. İteklemek, işte yaptıkları aynen bu. Oralılarda terbiye diye bir şey yok dedi Claudine. Aslında var Claudine, yalnızca bizimkinden farklı. Otobüste beni iten kişi benim de onu itmemi bekliyordu. Yapmam gereken buydu. Oyunun kuralı bu. Yoksa New York'taki kadar iyi insanı başka yerde bulamazsın. Claudine dudaklarını büzdü. Ben bütün o İtalyanlarla, Porto Rikolularla filan haşır neşir olmak istemem. Bir gün bir kafede etrafıma bakındım ki ne göreyim. Zenci bir kadın yan masamda oturmuş yemeğini yiyor. Yan masada. Bunu yapabileceğini biliyordum elbette ama yine de şoke oldum. Sana herhangi bir şekilde zarar verdi mi? Vermedi sanırım. Hemen kalkıp çıktım oradan. Biliyorsun dedi Jean-Louis tatlılıkla. Oralarda artık serbestçe dolaşıp duruyorlar. Her cins insan yani. Claudine omuzlarını kaldırdı. Onların arasında nasıl yaşıyorsun anlayamıyorum. Onları fark etmiyorsun, gözüne batmıyorlar. Onlarla birlikte çalışıyor, onlarla yan yana ya da aynı masada yiyor, aynı otobüse biniyorsun ve özellikle istemediğin sürece onların farkına varmıyorsun. Yan koltuğumda kocaman, şişman bir zenci adamın oturduğunu ancak inmek üzere yerimden kalktığımda fark ediyorum. Evet, gözüne çarpmıyorlar işte. Eh, benim gözüme kesinlikle çarptılar işte. Sen kör filan olmalısın. Kör? Evet, ben buyum. Gözlerimi hiç açmadım. İnsanların yüreğine bakmak aklıma bile gelmedi. Sadece yüzlerine baktım. Doğuştan kör. Gözleri görmeyen Bay Stone. Bay Stone dün kiliseye bir gözcü dikti. Bana da bir tane bulmalıydı. Bana yol gösterecek, önden gidip gördüklerini her saat başı bana açıklayacak bir gözcüye ihtiyacım var. Bana birinin şunu şunu dediğini ama şunu şunu kastettiğini söyleyecek. Tam ortaya bir çizgi çekecek ve şurada şu kadar adalet var, orada da o adalet var diyecek ve bana aradaki farkı anlatacak bir gözcüye ihtiyacım var. Öne çıkıp herkese istediği kadar komik olsun, 26 yılın bir şakayı sürdürmek için fazla uzun olduğunu beyan edecek bir gözcü gerek bana. Halacığım, dedi Jean-Louis, sabahtan kalan enkazı temizlemeleri bitince, araba sana lazım değilse Jack amcaya gitmeyi düşünüyorum. Şu an tek istediğim biraz kestirmek. Sen yemek yemeyecek misin? Hayır bayan, Jack amca bana sandviç filan hazırlar. Yerinde olsam buna bel bağlamazdım. Son günlerde öyle az yiyor ki. Jean-Louis arabayı Doktor Finch'in evinin önünde durdurdu. Öndeki yüksek basamakları çıkıp kapıyı çaldı. Bağıra çağıra şarkı söyleyerek içeriye girdi. İhtiyar Jack amca elinde bastonla koltuk değneği. Gençken kaçırmazdı uçan sineği. Yapıştırırdı üstüne kadeveyi. Doktor Finch'in evi küçüktü ama devasa bir giriş holü vardı. Burası bir zamanlar üzeri açık bir verandaydı ancak Doktor Finch kapattırıp evin içine almış, duvarlara da kitap rafları yaptırmıştı. Evin arka tarafından seslendi. Duymadım sanma, seni kaba kız, mutfaktayım. Jean-Louis koridorda ilerledi, bir kapıdan geçti ve bir zamanlar açık bir sundurma olan yere geldi. Şimdi evin bütün odaları gibi burası da çalışma odası gibi bir yere dönüşmüştü. Sahibinin kişiliğini böylesine güçlü bir biçimde yansıtan bir başka mekan görmemişti. Düzenin orta yerine egemen olan tekilsiz bir dağınıklık. Doktor Finch evini askeri bir disiplinle tertemiz tutardı ama oturduğu her yerde kitap desteleri oluşurdu. Aklının estiği her yere oturmak gibi bir alışkanlığı olduğundan evin en olmayacak yerlerine kitap yığınları birikir, bu da temizlikçi kadının sürekli sövüp saymasına neden olurdu. Kadının kitaplara dokunmasına izin vermezken kusursuz bir temizlik isterdi. Dolayısıyla zavallı kadıncağız toz almayı, silip süpürmeyi, cilalamayı her kitap destelerinin etrafından yapmak zorundaydı. Bassız bir hizmetçi çileden çıkıp adamın o sırada okumakta olduğu Tocqueville'in Pre Tractarian Oxford'undaki yerini kaybetmiş, Doktor Finch de onu süpürgeyle kovalamıştı. Amcası görününce Jean-Louis stillerin, tarzların gelip gideceğini ama amcasıyla Atticus'un yeleklerinden asla vazgeçmeyeceğini düşündü. Doktor Finch ceketsizdi, kucağında da yaşlı kedisi Rose Aylmer vardı. Neredeydin dün? Yine nehirde mi? Keskin gözlerini kıza dikti. Dilini çıkart. Jean-Louis dilini çıkardı. Doktor Finch, Rose Aylmer'le sağ dirseğinin kıvrımına geçirdi. Yelek cebini karıştırıp bir yarım gözlük çıkardı, sallayıp açtı ve burnunun üzerine iliştirdi. Eh, orada öylece bırakma, çek içeri dedi. Berbat görünüyorsun. Mutfağa gelsene. Yarım gözlük kullandığını bilmiyordum Jack amca, dedi Jean-Louis. Hah, boşa para harcadığımı keşfettin. Nasıl yani? Eski gözlüğümün üstünden bakarak bu gözlüğün fiyatı yarı yarıya. Doktor Finch'in mutfağının ortasında bir masa vardı. Masadaki tabakta da üzerinde tek bir sardalyanın yattığı bir adet tuzlu peksimet. Jean-Louis'nin ağzı hayretten açıldı. Öğle yemeğin bu mu şimdi? Cidden Jack amca, daha da acayipleşmen gerçekten mümkün mü? Doktor Finch masaya yüksek bir tabure çekti. Rose Aylmer'i üzerine yerleştirdi. Hayır, evet dedi. Jean-Louis ile amcası masaya geçip oturdular. Doktor Finch peksimetle sardalyayı alıp Rose Aylmer'ın önüne koydu. Kedi küçük bir ısırık aldı, başını eğip çiğnemeye koyuldu. İnsan gibi yiyor, dedi Jean-Louis. Umarım biraz adab-ı muaşeret öğretmişimdir, dedi amcası. Artık öyle yaşlandı ki onu lokma lokma besliyorum. Neden uyutmuyorsun? Doktor Finch öfkeyle yeğenine baktı. Neden uyutacakmışım? Nesi var ki? Daha en az 10 yıl yaşar. Jean-Louis amcasını sessizce onayladı. Onun yaşına orantısal anlamda geldiğinde Rose Aylmer kadar iyi görünebilmeyi diledi. Rose Aylmer'ın sarı tüyleri mükemmel durumdaydı. Endamını hala koruyordu. Gözleri de parlaktı. Artık yaşamının çoğunu uykuda geçiriyor. Doktor Finch günde bir kez onu tasmayla arka bahçede dolaştırıyordu. Doktor Finch yemeğini bitirmesi için kediyi sabırla yüreklendirdi. İş bitince de lavabonun üstündeki dolaba gidip bir ilaç şişesi çıkardı. Şişenin kapağı bir damlalıktı. Damlalığa şişedeki sıvıdan bolca çekti, şişeyi bıraktı. Rose Aylmer'ı ensesinden sıkıca kavradı ve ağzını açmasını söyledi. Kedi söz dinledi. İlacı yuttu, başını salladı. Doktor Finch sıvıdan damlalığa biraz daha çekti. Aç ağzını dedi Jean-Louis'ye. Jean-Louis yutkundu, inledi. Yüce Tanrım neydi bu? C vitamini. Allen'in sana bir bakmasını istiyorum. Jean-Louis tamam dedi. Amcasına bugünlerde kafasının neyle meşgul olduğunu sordu. Doktor Finch ocağa doğru eğilmişti. Siptorp dedi. Efendim? Amcası fırından bir salata kasesi çıkardı. İçinin yeşilliklerle tepeleme dolu olduğunu gören Jean-Louis şaşırdı. Umarım fırın açık değildi diye düşündü. Siptorp kızım. Siptorp dedi adam. Richard Waldo Siptorp, Romalı Katolik rahip. İngiltere Kilisesi'nin dört dörtlük töreniyle defnedilmişti. Onun gibi birini daha bulmaya çalışıyorum. Ziyadesiyle önemli. Jean-Louis amcasının entelektüel konuşmalarda kullandığı stenoya alışkındı. Birbirinden kopuk bir ya da iki olguya değinmek ve bundan görünüşte desteksiz bir sonuca varmak gibi bir huyu vardı. Doktor Finch sonra eğer doğru bir biçimde dürtüldüyse o engin ve alışılmadık bilgi birikiminin makarasını yavaşça ve güvenle çözer, kendine has özel bir ışıkla parıldayan bir muhakeme, uslamlama yeteneğini ortaya sererdi. Ama Jean-Louis'nin burada bulunma nedeni ufak çaplı bir Victoria dönemi estetinin tereddütüyle oyalanmak değildi. Salatadaki yeşillikleri, zeytinyağını, sirkeyi ve daha bilmediği bir sürü malzemeyi çetin bir kemik ameliyatında sergilediği titizlik ve güvenle karıştıran amcasını seyretti. Salatayı iki tabağa bölüştürdü. "Ye çocuğum," dedi. Doktor Finch öğle yemeğini aç kurt gibi çiğniyor, tabağındaki marulları, avokado parçalarını, yeşil biberi ve soğanları muntazam sıralar halinde dizen yeğenini gözlüyordu. "Pekala, sorun nedir, hamile misin?" "Tanrım, hayır Jack amca. Bugünlerde genç kadınları ne kaygılandırır diye düşündüğümde aklıma gelen tek şey bu da. Bana derdini açmak ister misin?" Sesi yumuşadı. "Haydi ama Scott." Jean-Louis'nin gözleri yaşlarla bulandı. Neler oluyor Jack amca? Mesele nedir? Atticus'un nesi var? Bana kalırsa Hank'le halam aklını kaçırmış. Ben de kesin kaçırmak üzereyim. Gözüme o ikisiyle ilgili herhangi bir terslik çarpmadı. Çarpmalı mıydı? Sen onları dünkü toplantıda görmeliydin. Jean-Louis gözlerini amcasına doğru kaldırdı. Adam sandalyesini tehlikeli bir biçimde arka ayakları üzerinde dengede tutmaya çalışıyordu. Ellerini masaya dayayıp destek aldı, keskin yüz hatları gevşedi, kaşları kalktı, kahkahayı koyverdi. Saldanya'nın ön ayakları gümbürtürle yere indi. Gülmesi kıkırdamaya dönüştü. Jean-Louis'nin tepesi attı. Masadan bir hışım kalktı, sandalyesini devirdi, tutup kaldırdı ve kapıya doğru yürüdü. ''Buraya alay konusu olmaya gelmedim Jack amca.'' dedi. ''Ama otur yerine çeneni de kapa.'' dedi amcası. Kızı gerçek bir ilgiyle süzüyordu. Mikroskobun altındaki bir şeymiş, mutfağında istemeden gerçekleşen bir tıp mucizesiymiş gibi. ''Şurada oturduğum ve nefes aldığım sürece Yüce Tanrı'nın beni böyle bir sahneyi görecek kadar yaşatacağı aklımın ucundan geçmezdi. Birinin bir devrimin ortasına daldığını, suratına acıklı bir ifade yerleştirip mesele nedir diye soracağını, yani yeniden güldü, başını salladı. Mesele ha çocuğum, kendini toparlarsan ve şu şey bitkisi gibi, hah dana ayağı gibi davranmayı kesersen sana meselenin ne olduğunu anlatırım. Gözlerinle kulakların, beyninle gelip geçici temaslar dışında herhangi bir irtibat kuruyor mu merak ediyorum doğrusu. Yüzü gerildi, duyduklarının bazısından hoşlanmayacaksın. Neler söyleyeceğin umurumda bile değil Jack amca. Yeter ki bana babamı bir zenci düşmanına neyin dönüştürdüğünü söyle. Kapa çeneni. Doktor Finch'in sesi haşindi. Babana sakın öyle deme. O sözcüğün anlamı kadar tınısından da nefret ederim. Ona ne diyeyim peki? Amcası uzun uzun iç geçirdi. Ocağa gitti, kahve demliğinin durduğu ön gözü yaktı. Dur şunu sakince gözden geçirelim dedi. Ona doğru dönünce Jean-Louis keyifli bir ışıltının gözlerindeki kızgınlığı kovduğunu, sonra çözemediği bir anlamla karıştığını gördü. Amcasının mırıldandığını duydu. Hay Allah, hay ya Rabbi. Öyle tabii, roman bir hikaye anlatmak zorunda. Ne demek istedin bununla diye sordu kız. Amcasının bir gönderme yaptığının farkındaydı ama bunun ne olduğunu bilemiyordu. Ayrıca umursamıyordu da. Amcası isterse onu fena halde sinir edebiliyordu. Şimdi de bunu istediği belliydi. Jean-Louis öyle içerledi ki buna. Hiçbir şey. Jack amca oturdu, gözlüğünü çıkarıp yeniden yelek cebine soktu. Düşünerek, ölçüp biçerek konuştu. Bebeğim dedi. Bütün güneyde baban ve baban gibiler tamamen çöpe atılmak üzere olan belli bir felsefenin korunması, sürdürülmesi adına artçı kolluk kuvveti misali dövüşüyor, bir tür geciktirme mücadelesi veriyorlar. 16. ayırımın sonu. Sayfa 161.